Ayrım 7.
Kendilerine bir azınlık hareketi olarak bakıyorlar. Aleviliğin atağa geçmesi Profesör İzzettin Doğan'a göre Türkiye'nin stratejik tercihleri açısından önem taşıyor. Profesör Doğan, Aleviliği Avrupa ile bütünleşmede bir alternatif olarak sunuyor. Sözleri ilginç. Türkiye Avrupa topluluğuna gerçekten girmek istiyorsa Alevi düşüncesinden daha iyi bir yardımcı bulamaz. Çünkü Batı, İslam'ı Sünni yorumuyla benimseyen bir devleti bünyesine alamaz. Bunu kendi insanlarına da kabul ettiremezler ama Alevi düşüncesinin devlet adamı adamlarına egemen olduğu bir yapı onlara çok aşina gelecektir. Nokta 13 Mayıs 1990. Profesör Doğan'ın teklifi gayet açık. O Alevi hareketinin hedefini devlet adamlarının Alevileştiği bir seviye olarak görüyor. Gerekçesi de Türkiye'yi Avrupa'ya kabul ettirmek. Avrupa'yı kullanmak. Dikkat edilirse Tanzimat'tan itibaren Yahudi Hristiyan azınlık için devreye sokulan Avrupa gücü şimdi de Alevilik için manivela olarak kullanılmak istenmektedir. Bu Avrupa gücünü kullanma hareketinin gelişeceği kolaylıkla söylenebilir. Bunu Aleviliğin sözcülüğüne soyunanlar da ifade etmektedirler. Ehliyet Dergisi sorumlu yönetmeni İsmail Elçoğlu, konunun önümüzdeki günlerde Avrupa'daki demokrasi forumlarına götürüleceğini bildirmektedir. Demek ki Türkiye kısa süre sonra Kutlu Sargın davası gibi, Ermeni davası gibi, Kürtçülük davası gibi konuların peşinden Aleviliğin de Avrupa forumlarında tartışıldığını ve yeni taleplerin konusu olarak masaya getirildiğini görecektir. İslam'ı kuşatma altında bulunduran bir ülkenin, Sünniliği baskı aracı olarak kullanmakla suçlaması ise kaderin garip bir cilvesi sayılmalıdır. Mezhep ayrımcılığı. Burada kaderin bir başka cilvesine daha işaret etmek gerekiyor. Alevilik sözcülerinin kamuoyuna yansıyan görüşleri önceleri herhangi bir tarafından yazılsa veya ifade edilseydi yine Alevilerin hücumuna uğramak işten değildi. Oysa senelerdir gizli bir mezhep ayrımcılığı yapıldığı, ekonomide, bürokraside ve her kesimde belli yerlere ulaşıldığı, bugün artık açık çalışma yapacak birikimin sağlandığı bizzat Alevi hareketinin öncüleri tarafından dile getiriliyor. Bu da Türkiye'de kimlerin hangi hedeflere yönelik çalıştığını değerlendiren kesimlerin ilgisine ve bilgisine sunulacak önemli bir noktadır kanaatindeyiz. Temel mesele kimlik. Alevi konusunda çok daha önemli bir nokta ise kimlik meselesidir. Kimlik meselesi öyle önemlidir ki sayımız şu kadar milyona ulaştı gibisinden 7 milyondan 25 milyona ulaşan hayali tahminlerin efsunuyla müteselsi olarak örtbas etmek mümkün değildir. Ermeniler bir azınlıktır, Yahudiler, Rumlar bir azınlıktır. Bunların bir azınlık hareketi oluşturmalarının bir anlamı olabilir. Hatta komünistlerin Sovyet Rusya ile ideolojik bağlılıkları dolayısıyla farklı bir hareket yürütmeleri mümkündür. Bunların her birinin özel kimliği bulunabilir. Ya Alevilik hangi kimlikle Türkiye'de bir farklılığı temsil edecektir? Asıl soru budur. Şöyle bir dergi çerçevesinde yapılan soruşturma bile çok farklı Alevilik anlayışlarının olduğunu ortaya koymaya yetiyor. Bizzat Alevi olduğunu söyleyen vatandaşlar entelektüeli ile cahili ile Aleviliğin ne olduğu üzerinde anlaşabilmiş değiller. Kimisi İslam'ın bir mezhebi olarak görüyor Aleviliği, hilafet konusundaki görüş ayrılığından doğan bir mezhep. Ancak Batı'da İran'a yönelen tepkiyle dikkate alarak kendilerini İran Şiiliğinden ayırmayı da ihmal etmiyorlar. Demek ki bu yönleriyle kamuoyunu kollayan bir Alevilik ortaya çıkıyor. Zaten kimi sözcülerin ifadesinde İslam'ın Türkiye yorumu olarak da niteleniyor. Kimi yorumlara göre Alevilik, Atatürkçülük ve Kemalizmle buluşuyor. Mustafa Kemal'in Sünni İslam'ı sistem dışına çıkardığından hareketle laik yapıya uygun İslam yorumunun Alevilik olduğu öne sürülüyor. Bu yorumda İslam'a karşı yürütülen operasyonun açtığı ortamda asırların hesabını görme çabası olarak görülüyor. Öyleyse bir kimlik boyutu olarak değil, bir kin tatmini şeklinde değerlendirilebilir. Kimi yorumlarda Alevilik bir mezhep olarak başlamakla birlikte zaman içinde nitelik değiştirmiş, hele şimdi bir dinsel diriliş değil, hümanizm ve insan hakları akımı olarak değerlendirilebilecek bir harekettir. Aleviliği Bektaşilikle özdeşleştiren Alevi yorumcular var. Alevilikle sosyalizm arasında köprüler kurmaya yönelmiş genç Alevi gruplar var. Hatta Aleviliği bir din olarak değerlendiren ve Alevi cenazelerinin camilerden kaldırılmasına karşı çıkan Alevi gruplar var. Bunların hangisi Aleviliktir? Ayağı en yere basan görüş. Bunlar içerisinde ayağı en yere basan Aleviliğin bir mezhep olduğu görüşüdür. Türkiye'deki geniş Alevi halk kesiminin de kendilerini İslam içinde bir mezhep bağlısı olarak gördükleri söylenebilir. Diğer yorumlara entel çevrelerde politik hesaplarla revaç bulmuş ve Alevi halk kesimlerini sosyal taban olarak görüp onların üzerinde yükselmek isteyenlerin bakışıdır ki her biri ayrı çıkarları seslendirmektedir. Eğer Alevilik İslam'ın bir mezhebi olarak kabul ediliyorsa işte orada belirli zeminlerde konuşmak, tartışmak ve anlaşmak mümkündür. Çünkü İslam kadar ana kaynakları sağlıklı gelmiş bir din yoktur. İslam'ın kitabı vahyi karakterinde hiçbir değişme olmaksızın bize ulaşmıştır. İslam peygamberinin hayatı nettir, açıktır, berraktır. Bize en küçük detaylarına varıncaya kadar intikal etmiştir. Hatta Aleviliğin sevgi odağı olarak kabul ettiği Hazreti Ali'nin hayatı da oldukça berrak biçimde günümüze kadar ulaşmıştır. Kur'an'ı ölçü alacak bir mezhebin çerçevesi İslam'ın içindedir. Peygamberin hayatını ölçü alacak bir mezhebin çerçevesi de İslam'ın içindedir. Hazreti Ali'yi ölçü alacak bir mezhep de İslam çerçevesi içinde yer alır. Çünkü Allah Resulü benim ashabım yıldızlar gibidir. Kim onların ölçü alırsa doğru yolu bulur buyurmuştur. Hazreti Ali'den yola çıkıp da sapıtmak mümkün değildir. Yanlış bir İslam yorumuna varmak da mümkün değildir. Hazreti Ali İslam'ı Allah Resulü'nden gördüğü ölçülerle yaşamıştır. Onun İslam'ında bir eksiklik yoktur. Ehl-i Beyt'in İslam'ında da bir eksiklik yoktu. Bizce Aleviliğin asıl yapması gereken kendisini İslam'ın vahiy çerçevesinden, süzgecinden geçirmesidir. Bugün yapılması gereken Aleviliği İslam ölçülerine göre yeniden yapılandırmaktır. Yoksa Türkiye'deki Alevileri bir azınlık hareketine taban yapmak değil. Bir dine bağlı olmak, belli ölçülerde hayatın düzenleneceğine inanmak ve o düzen çerçevesinde yaşamak demektir. Eğer ölçü İslam'ın ilkeleri olursa, Sünni ile Alevi arasında çok cüz'i nüanslar dışında bir fark kalmaz. Gelin Hazreti Ali'de birleşelim. Eğer bunlarda birleşebilirsek, Hazreti Ebu Bekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da da birleşebildiği görülecektir. O zaman hilafet konusundaki görüş farklı bir kin uzantısı olarak tarihi yarıp kalacaktır. Hazreti Ali'nin terk ettiği bir burukluğu bir kin anıtı halinde sürdürmenin anlamı var mıdır? Aleviliğe yeni bir azınlık hareketi boyutu getirmeye çalışanlar, Alevi vatandaşların dünyalarına da ahiretlerine de en büyük kötülüğü etmektedirler. İşin özeti budur. Bir genç konuşuyor. 53. Ergun Göze, soruşturma sayfa 199. TDAV yayınları, İstanbul 1977. Yazıhaneme hayranınızım diyerek geldi. Sapasağlam, kendi halinde bir memleket evladıydı. Fakat konuşunca ortaya haftanın röportajı çıktı. İsmet nerelisin? C.un O.kazası C.köyündenim. 200'e yakın hanesi olan bir büyük köydür. Köyünüzde cami var mı? Ne yalan söyleyelim, yok abi. Büyük köy. Okul var ama cami yok. Üstelik köyümüzün tamamı benden mağdası solarayı vermiştir. Ben ters ürünüm. Peki sen nasıl ters ürün oldun? Ben de başlangıçta solcuydum. Hatta o kadar ki bu konuda önüme gelenle münakaşa eder hepsini sustururdum. Sonra ben parasız yatılı imtihanını kazandım. Kastamonu'ya liseye gittim. Orada da bu münakaşa uyum sürdü. Bir defasında kulak misafiri olan bir imam hatipli ile de söz dalışına girdik ve ilk defa yenildim. Bunu hazmedemedim, tekrar okuyup her hafta yeniden münakaşaya girdim. Diyordum ki, haksız değil, bilgisiz olduğum için yeniliyorum. Köyümüzden felsefe öğretmenleri, Paris'te tahsil yapmış müzisyenler çıkmıştır. Ben de daha çok okudum. Marksist felsefe derslerini, felsefe başlangıç ilkelerini, düşünce tarihini okudum. Fakat her defasında yine mağlup oldum. O zaman gerçeği kabul etmekten ve yanlıştan dönmekten başka bir şey kalmadı bana. Bu az olgunluk değil. İlk felsefi yenilgiyi hangi noktada tattın? O arkadaş ilk defa beni laiklik konusunda tökezletti. Kul kanunları ile ilahi kanunlar arasındaki farkta düşüncelerimin mantıki seyrinin yanlış olduğunu gördüm. Çünkü hem solcuydum hem de Allah'a inanıyordum. Senin niçin çabuk yola geldiğin anlaşılıyor. Peki Allah'a inanışını neye borçlusun? Doğuştan öyleyim. Bizim köyümüz Bektaşi'dir. On muhteremde mersiyeler okunur ben ağlardım. Ehli beyt muhabbetidir beni kurtaran çünkü ilkokul 4. sınıfta ilk defa çok az da olsa din dersleriyle yüz yüze geldim. Gördüm ki Müslümanın namaz, oruç, zekat ve hac gibi borçları var. Böylece bu çelişkiyi bu gerçekle dedemizin bizim namazımız kılınmış, abdestimiz alınmış sözü arasında yaşadım. Ve 5 vakit namaza başladım. Bu sefer dini ve milli eserler okuyordum. Bu değişiklik bilhassa namaz kılmam babamı kızdırdı. Beni dövdüğü oldu. Şurada hemen söyleyeyim, köylülerim samimi, saf ve iyi insanlardır. Hele onlara yapılan mum söndü iftirası akılın alamayacağı bir şeydir. Ailemizde namus yüzünden elini kana bulayanlar vardır. Köyümüzde de sünnet kirvemizin kızı bile bize haramdır. Bu gibi iftiralar köyümüzü derinden yaralar. Nasıl geçiniyorsun? İnşaatlarda amelelik yapıyorum. Bu da zor oluyor. Çünkü yüzüme bakıp sen talebeye benziyorsun, işimize yaramazsın dedikleri oluyor ama ben çalışmak zorundayım. Çünkü babam bana bakamaz, hatta ben ona para gönderiyorum. Sen dünya değiştirmiş sayılırsın. Yeni dünyada buldukların nelerdir? Ben solcu iken de milletim ve memleketimin hayrını düşünüyordum. Bir sol ihtilalin memleketimi kurtaracağını düşünüyordum. Ama solcu arkadaşlarımın hepsi diyebilirim Allah'a inanmıyorlardı. Ve Allah'a rağmen bir sol ihtilal yapmaya kararlıydılar. Beni ilk uyandıran bu oldu. Yeni dünyamda bulduğum en büyük şey içimin kavgasını dindiren ve istikametlendiren bir Allah inanışı oldu. Senin tesir ederek soldan uyardıkların oldu mu? Bazı arkadaşlarıma bir dereceye kadar tesir ettim ama tam netice aldım diyemem, onlar da bir gün tercihlerini yapacaklardır. Solculuk devrinde sana en fazla tesir eden yazarlar kimlerdir? Fakir Baykurt, Kemal Tahir, Talip Apaydın, Yaşar Kemal. Hatta onlara özenerek yazılar da yazmıştım. O zaman Nazım Hikmet elimden düşmezdi, şimdi Safahat'ı bırakamıyorum. Şimdi nerede kalıyorsun? Cerrahpaşa'da 3 arkadaşla birlikte bir tek odada kalıyoruz. Onlar solcu, zaman zaman şiddetli münakaşalara giriyor fakat birbirimizden kopmuyoruz. Tıpkı bizim köylülerimiz gibi, Bektaşi olmayan sünni köylerle köyümüzün arası çok iyidir. Sizin köyünüzde niçin cami yok? Batıl itikat meselesi. Kim söylemişse söylemiş. Hazreti Hüseyin'in başını keserler, onu bir cami eşiğine gömerler. Cami eşiğinden atlayan onu hakaret etmiş olur diye. İşte bütün dava. Bu soğukluktan solculuk istifade edip girmiştir içeri. Fakat işin garibi şimdi solcular dedeleri falan da tanımamaktadırlar. Köyümüzün en sevdiği aşık Mahsuni, dede hoca vız gelir bana demektedir. Peki milli ve manevi birliğin yeniden tesisi için ne yapmak lazım? Eğitim sisteminin değişmesi, ismen değil fiilen de milli olan bir eğitim anlayışının gelmesi. Sen de bilinçli olanak gibi kelimeler kullanıyorsun. Sebep? Eski solculuk devrinde okuduklarımın tesiri. Peki senin köyünde anandan böyle kelimeler duydun mu? Hayır. Sen bu vatan için kendin için ne yapmayı düşünüyorsun? 1968'de Kuzey Devrim Kültür Örgütü'nden ayrılırken arkadaşlara yazdığım gibi bundan sonraki gayretim dinime, vatanıma, devletime hizmet olacaktır. Gerekirse baş vermeye kadar. Şimdi aynı gayeyi gazetecilikte gerçekleştirmek emelindeyim. Aleviliğe dönen Alevilerimiz. Yavuz Bülent Bakiler, Zamanlı Gazetesi 3 Ağustos 1990. Müslüman olan bir Hollandalı İstanbul'da bir arkadaşıma şöyle demişti. Hollanda'da sizin işçileriniz çalışıyor, ben Hristiyan iken onlara İslamiyet'le ilgili sorular sordum. Doğru dürüst cevap veremediler. O zaman İslamiyet'i kitaplardan öğrenmek istedim, çeşitli kitaplar okudum. Önce Hazreti Muhammed'i tanıdım, daha sonra Kur'an'ı inceledim, çok etkilendim, çok şaşırdım, sonra Müslüman oldum. Eğer sizin Avrupa'da çalışan işçileriniz gerçekten bir Müslümana yakışır şekilde yaşamış olsalardı, Avrupa'nın belki de yarısı kendiliğinden Müslüman olurdu. İslamiyet başka, sizin işçileriniz başka. Hollandalı'nın bu açıklaması esasında çok önemli. Hakikaten okumadan, araştırmadan, incelemeden milletler, dinler, mezhepler üzerinde karar verilemez. Hollandalı, yurt dışında çalışan işçilerimizin davranışlarına bakarak İslamiyet hakkında iddialarda bulunsaydı, kim bilir ne büyük çamlar devirir, ne büyük öfkelere, ne büyük üzüntülere sebebiyet verirdi. Biz Kur'an'ın oku emrindeki hikmeti kavrayabilmiş değiliz. Onun için yeryüzünde en az okuyan milletlerden biri de biziz. Bizden sonra Orta Doğu devletleriyle Afrika toplulukları da okumaya karşı sımsıkı kapalı. Amerika'da kişi başına bir yılda düşen kağıt miktarı 391 kilodur. Bu rakam Avrupa ülkelerinde 90 kilodur, Türkiye'de ise 18 kilo. Türkiye'de evlerimiz kütüphanesizdir, kitapsız, kütüphanesiz Müslüman olur mu? Hazreti Peygamber ilmi neden kadın ve erkek her Müslümana şart kılmış? Neden beşikten mezara kadar ilim emretmiş? Neden bir alimin ölümü bir milletin ölümü gibidir demiş? Neden cahillerden yüz çevirin buyurmuş? Bu hikmetlerin misilsiz aydınlığına karşı gözlerimiz kapalı. Türkiye'de okumak, bilmek, araştırmak, öğrenmek istisnadır. Asıl olan okumamak, öğrenmemek, bilmemek midir? Eğer biz ahlak-ı İslamiye'nin ve hakaik-ı imaniyenin kemalatını efalimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre-i arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dehalet edecekler. Evet, bizler doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu yaşadığımız takdirde yukarıdaki hükmün ne derece hak ve hakikat olduğunu bütün haşmetiyle müşahede edeceğiz. Bediüzzaman Said Nursi. İşte millet olarak hiç bilmediğimiz ve az çok bilgi edindiğimiz konulardan biri de Alevilik. Alevilik konusunda boğazımıza kadar yalan dalın içerisinde olduğumuz, cehalete battığımız bir gerçek. İşin hazin tarafı pek çok Alevimizin de Alevilikten haberdar olmaması. 70 yıllık Cumhuriyet İdaresi Aleviliğin tamamen siyasi bir sebepten çıktığını bir türlü anlatamadı. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Hazreti Ali halife olsaydı belki de bugünkü Alevi-Sünni gerginliği ortaya çıkmayacaktı diyemedi. Laiklikmiş. Dinsizliğin, imansızlığın, cehaletin, medeniyet yobazlığının yüzüne sadece biz laiklik boyası bulaştırıyoruz. Bir İstanbul gazetesinde Alevi asıllı bir profesörün Alevilikle ilgili yazılarını okudum. Türkçesi berbattı, bilgisi kıttı. Aleviliği karıştırıyor, sap yiyor, saman savuruyordu. Müslüman olan o Hollandalı gibi davranmıyordu. Köke inmeden, okumadan, araştırmadan, bazı bölgelerimizdeki Alevilerin yaşayışlarına bakarak Alevilik hakkında hüküm savuruyordu. Ne kadar yanlış, ne kadar hazin. Bizim Alevilerimiz genellikle şamanizm gelenekleriyle yaşıyorlar. Şamanizm Orta Asya Türkünün Müslümanlıktan önceki inancıdır. Alevilik başkadır, şamanizm başkadır. Sünni camiada da şaman inancı ve gelenekleri devam ediyor. Mesela türbelere mum yakmak, bez bağlamak, ocakları temiz tutmak, ay ve güneş tutulmalarında teneke çalmak, silah atmak, davul çalmak, etrafında oynamak. Bar tutmak, halay çekmek şaman geleneklerindendir. Tavuğu ve kartalı kutsal bilen şaman türkünün Erzurum'un o güzel tavuk barını, Aydın'ın, İzmir'in ocağının zeybek oyunlarını ortaya çıkardığını ve yaşattığını kaç kişi biliyor? Şaman Türklerinde tavşanın töz tanrısı olduğunu, etinin yenilmediğini, bugünkü Alevilerimizin de o inançla tavşandan uzak durduklarını acaba kaç Alevi'den, kaç Sünni'den dinleyebilirsiniz? Gerçekler yüzlerce yılın arkasında kalmış, yalanlar, iftiralar, hurafeler, düşmanlıklar, cehaletler ise kapımızdan içeri girivermiş. Geçenlerde bir dergi çığlıklar koparıyor, Aleviler Şiileşiyor diye dövünüyordu. Yazdıklarını dikkatle okudum, gördüm ki o dergiyi endişelendiren husus, Çarum Alevilerinin kendileri için bir cami yaptırmış olmalarıdır. Başka yerlerde de Alevilerin yeni camiler inşa ettirmiş olmalarıdır. Bundan daha tabii ne olabilir? Demek ki Türkiye Alevileri şamanizmden Aleviliğe dönüyorlar. Hazreti Ali'nin o mübarek aydınlık yoluna adım atıyorlar. Dergi açıklamalarda bulunan Alevi asıllı İmam Hasan Kanaatlı çok doğru ve çok güzel şeyler söylüyor. Bütün Alevilerimizin, bütün Sünnilerimizin konuyu çok iyi bilen Hasan Kanaatlı'yı dinlemelerini çok isterdim. Diyor ki, kendisini her zaman ezilmiş hisseden, devlete muhalif olan Alevi milleti, bir ara kendisine kurtuluş umudu olarak sunulan sosyalizme yöneldi. Bu, onlarda dine karşı bir soğukluk meydana getirdi. Bu süreçte dedelere karşı da bir muhalefet gelişti ve Aleviler boşlukta kaldı. Son yıllarda sosyalizmin gerilemesi bu boşluğu derinleştirdi. Aleviler şimdi yenilik peşindeler. Asıl kurtuluş geriye dönüştedir. Yani Aleviler öz caferiliğe, Kur'an-ı Kerim'e, sünnete ve ehli beyte döneceklerdir. Hasan Kanaatlı'yı tebrik ederim. Tam bir Alevi gibi konuşmuş. Çünkü Alevilik Hazreti Ali'nin yolunda olmaktır. Yani Kur'an'a bağlanmak, sünnete sarılmak, ehli beyti sevmektir. Hüseyin Akay, Yahya Kamacı, Sabri Dönmez isimli Alevi kardeşlerimizin güzel açıklamaları da yüzümü güldürdü. Hepsi aydınlıkta, selamette, emniyette olsunlar. Süleyman Er. Alevi dedesi, Diyanet Aylık Dergi, Ocak 1992, sayı 13. Süleyman dede kendisini şöyle anlatıyor. Mesleğim rençberlik. Eski yazıdan ikinci sınıfa kadar okudum. Yeni yazıyı gece mektebinde öğrendim. Askerliğimi jandarma olarak yaptım. Askerden dönünce dedelik sıran geldi dediler. Köyde 65 kadar delikanlı vardı. Onlara ders verdim. Bu derslerde insanlık nedir? Müslüman nasıl yaşar? Allah'ı nasıl tanır? Peygamberi nasıl sever? Kur'an'ı nasıl bilir? Onu öğrettim. 1976 yılında Kerbela'ya gittim. Halep'te Zekeriya peygamberi, Şam'da Yahya peygamberi ziyaret ettim. Şam-ı Şerif'te Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Efendimizin sakalı şerifine, Hazreti Hüseyin Efendimizin türbesine yüz sürdüm. Ehl-i Beyt'in bacılarını, Muhyiddin-i Arabi'yi selamladım. Bağdat'ta Abdülkadir Geylani'yi, İmam-ı Azam Efendimiz'i, Samara'da Muhammed Mehdi'yi, Musul'da üç peygamber Nebi'yi, Necef'te Hazreti Ali'yi, Gazze'de Şah Veli Hüseyin'i, Kum şehrinde Masume Hatun'u, Nişabur'da Hacı Bektaş Veli'nin babasının türbesini ziyaret ettim. Türkiye'ye döndüğümde çevre köylerden de ziyaretime geldiler. Alevi köyler de, Sünni kardeşler de bana dede derler. Yani Ocakzadeyim, dedeyim, ecdadım İmam Bakır. Soru. Dede olduğunuzu söylediniz. Yaşadığınız Uygur kasabasında Alevi vatandaşlar yaşıyor. Çevre köy ve kasabalarda ise Sünni vatandaşlar. Bir dede olarak bir sıkıntınız oldu mu Sünni Alevi vakası açısından? Cevap asla. 77 yaşındayım. Yarım asırdır oğacığımızı temsil ediyorum. Kendi cemaatimden gördüğüm saygıyı aynen Sünni kardeşlerden de gördüm. Hatta daha fazlasını. Eskiden kasabamız daha tutkundu ama yine iyiyiz, tutkunuz. Çevre Sünni köylerden ise aynı eski saygıyı, sevgiyi görüyoruz. Soru. Yani 80 yıla yakın ömrünüzde hiç Alevi-Sünni ayrımı görmedim mi diyorsunuz? Cevap. Alevi, Alevi olduğu için, Sünni-Sünni olduğu için aralarında bir ayrım, tefrika olmaz. İnançlarımızı yaşıyorsak, inançlarımızdan kaynaklanan bir ayrılık olmaz demek istiyorum. Soru. Ya Çorum ya Kahramanmaraş olayları? Cevap. Onlar siyasi, onlar ideolojik kavgalar. Bizi Alevi-Sünni olarak toptan üzen hadiseler. Alevilikle, Sünnilikle ne alakası var onların? Soru. Dede, şu Alevilikle Sünniliğin tarifini, temel inanç bakımından farkını bir anlatır mısın? Cevap. Temelde bir farkımız yok. Dinimiz İslam, kitabımız Kur'an, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Ahirette dirilip mizanın başında hep beraber hesap vereceğiz. Kabirde münker nekir bize Alevi misin, Sünni misin diye sormayacak. Dinin nedir, kitabın hangisidir, peygamberin kimdir diye soracak. Temel inançlarda bir fark yok. Soru, öyleyse fark nerede? Detayda da olsa bu fark nereden kaynaklanıyor? Cevap, tarihi hadiseler. Cemel vakası, Sıffin vakası, hakem olayı. Biraz daha geriye dönersek, hilafet ve biat hadiseleri. Görülüyor ki, imanın, İslam'ın şartlarıyla alakası yok bunların. Siyasi tercihler, teferruat konuları ama temelde inançta biriz. Soru, ibadet dediniz, namaz, oruç, hac, zekat, farz. Alkollü içkiler, kumar haram. Bunlarda da bir fark yok mu? Cevap. Bunlar nasıl soru? Farzda, haramda fark olur mu? Madem Müslümanız, farzda da, harama da inanmak zorundayız. Yapıp yapmamak başka, içki içen de onun zararını, günahını bilir. Allah'ın emri, yasağı olduğuna inanır, kabul eder. Yasağı yaparsa günaha girer ama inanmazsa İslam dairesinden çıkar. Soru. Aksini söyleyenler var ama, Alevilikte namaz yok, içki helal diyen de var. Şüphesiz siz de bunu duyuyorsunuz. Cevap. Duyuyoruz, duyuyor ve üzülüyoruz. Sanıyoruz ki bilmiyorlar. Belki de başka maksatları var. Şunu söylüyorum. Bu görüşler, bu yanlışlar bizi asla temsil etmez. Ağzımızın tadını bozmasınlar. Şunu ilave edeyim. Bizde bir içki olayı var fakat bu bir sembol. Alkollü içki asla değil. Bunu içeriden de yanlış anlayanlar var, dışarıdan da.